Arkadaşlar hoş geldiniz. Erak, Murat abi ve Kerem'i bekliyorum. Onlar geldikten sonra yayına başlayacağız. Bir dakika izin verirseniz. Birazdan gelirler.
Kerem hoş geldin. Nasılsın abi?
Hoş bulduk Burak.
Bir sesin kulaklıktan gelmedi benim. Ben kulaklığı değiştiriyorum.
Tamam.
Bir dakika dinleyin arkadaşlar. Şey yapalım. Kayıt paylaşımlarımızı. Erap da gelir herhalde bu arada. Sonra yayına başlarız. Ben kulaklık ararken aslında Kerem başlarken şimdi güncel konuları konuşacağız. Ama ben şeyi hem kendim de birazcık hani öğrenmek, basit bir şekilde bunu öğrenmek ya da anlatmak istiyorum. Sen de bunu bildiğin için bu algoritmik stable coin denilen bu UST olan
USD.
dünkü UST, onun haricinde daha iyi var, birkaç tane daha var böyle. Hatta geçen bu Beanstalk vardı, o da algoritmik coin. Yani bunların işleyişi nasıl oluyor? Herhalde bir şey yazdı bu arada. 21.30 mu demiş?
Yok.
21.30 düşünmüş yayını ama bir yanlış anlaşılma oldu.
Hı.
21 demiş değil mi? Doğru mu
Evet,
hatırlıyorum ben ki?
21. Hı
Tamam.
hı.
Tamam. Sen bu şeyi kısa bir anlatır mısın bize, çok kısa? Yani bu işleyişi nasıl oluyor bunun?
Anlatayım yani.
Yayın şeylerin dünkü gibi UST'nin mesela işleyişi nasıl oluyor?
Hı.
İşleyişini nasıl anlarsak hani bunun mekanizmasını, ama çok basit bir şekilde, hani
Evet,
ben de
yok
çok iyi
komplike.
bilmiyorum. Bunu anlarsak belki dün ne olduğunu daha iyi anlarız diye düşünüyorum.
Hı. Komplike hale getirmeyeceğim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere mesela şöyle başlayayım ki hani olaya nasıl ne hangi çerçeveden ya da taraflı bakıp bakmadığım da anlaşılsın. 2021'de benim boğa sezonunda yaptığım en iyi yatırım Terra'ydı. Birçok yerde de söylerim. Yani sene başında aşağı yukarı çok düşük fiyatlardan alıp 2022 başına kadar stake edip sattığım bir üründü. Birçok proje incelememde vesaire de paylaştım zaten o dönemde ilgilenen arkadaşlar da olmuştu. Ama şöyle bir riski var Terra'nın. Benim satışımda da öyle bir aslında bakış açım vardı zaten. Boğa sezonunda çok iyi gidebilecek bir ürün. Ama ayı sezonunda işleyişi gereği çok büyük sıkıntı yaşatabilecek bir üründü. Biz bunu Mayıs'ta gördük. Mayıs düşüşünde aşağı yukarı Terra 25, 20, 25 dolarlardan bir günde 4 dolara kadar düşmüştü. Ve aşağı yukarı aynı sorunu yaşamıştı. Bu sorun da şimdi şöyle. Luna tamamıyla bir algoritmik yani Luna'nın bir arzı var. Bir de USD arzı var. USD bir stable coin. Yani 1'e eşit olması lazım. Bunu 1'e eşitleyebilmek için Luna arzı kullanılıyor. Yani USD diyelim ki 1 doların üzerine çıktığında Terra protokolü Luna tokenlarını yakıyor ve üstüne USD arzı ekliyor. Bu da Luna token'ı tutanlara bir fayda sağlıyor. Aynı zamanda da USD'nin 1 dolarda kalıcı olmasını sağlıyor. Bunun tam tersi de işliyor. Yani işte Luna pardon USD 1 doların altına düştüğünde aynı şekilde Terra arzı arttırılıyor. Şimdi Terra arzı arttırıldığında ne oluyor? Dolayısıyla fiyat ekstra düşmeye başlıyor. Çünkü arzı dolaşımdaki arzı artan bir üründen bahsediyoruz. Ve bu artış bir anda oluyor haliyle. Şimdi bu gerçekleştiğinde zaten Luna Mayıs'ta bu krizi yaşamıştı. Yani hiç büyük bir sıkıntı yaşamamış olmasına rağmen hani önemli bir satış vesaire ya da bir likidite çıkışı vesaire yaşamamış olmasına rağmen herkes %20 düşerken Terra %40 düşmüştü. %60 düşmüştü. Şimdi düne geldiğimizde şunu görüyoruz. Şimdi tabii son zamanlarda bir şey değiştirdi Terra. Şunu gördü. Sadece Luna token'ı üzerinden ben bu USD'yi dengelemeye çalışırsam ben burada sıkıntı yaşayacağımı gördü. Çünkü yani düşüş piyasası gelmeye başladığında, talep azalmaya başladığında, yani Luna alınmamaya başladığında haliyle senin USD stable coin'ini bir de tutman da zorlaşıyor. Çünkü devamlı arz artışı yapman lazım Luna'da. Arz artışı yaptığında da o zaman denge bozuluyor. Şimdi o zaman dedi ki benim Luna haricinde daha duruşu kuvvetli bir şeye daha ihtiyacım var. Collateral olarak kullanacağım. Yani karşılık olarak kullanacağım. Bu USD'yi destekleyebileceğim Bitcoin'i kullanabilirim. Tabii bu Bitcoin alımı yapacak olması vesaire aynı zamanda bir hype da yaratıyor biliyorsun. Piyasada bir yükseliş getiriyor. Bitcoin yükselince diğerleri de yükseliyor vesaire. Hani buradan win-win bir hikaye çıkarmaya çalıştı aslında Luna. Ama aynı zamanda şöyle bir sıkıntısı da var. Şimdi Anchor Protocol, Curve gibi farklı DeFi platformlarını da kullanıyor Terra. Aynı zamanda kendi DeFi platformu da var. Bu da gene kendi içinde kullanılıyor. Fakat şimdi bunların da riskleri eklenmeye başladı. Yani her yerde bir farklı likidite olması gerekiyor ki hepsinin de kendi içinde bir dengeye kavuşması gerekiyor. Şimdi biri dün mesela 275 ya da 285 milyon dolarlık son 7-8 Mayıs tarihlerinde bir çıkış olduğu söyleniyor. USD satışı yani bir likidite çekişi olmuş. Yani biri tanımıyoruz söylediğine göre Luna'nın 275-280 milyon dolar değerinde bir rakamı USD likiditesinden çektiğini söylüyor. Şimdi USD likiditesi çekilince otomatikman denge bozuluyor zaten. Çünkü bütün denge senin Terra tutman. Terra tutarken USD'yi de yanında tutarsan, sisteme likidite eklersen bu sistem sağlıklı bir şekilde işler. Sen bunun yanına Bitcoin'i de ekledin ama şimdi eklediğin riskler arttı. Çünkü şimdi Bitcoin düşünce zaten altcoin'ler düşüyor. Altcoin'ler düşünce sen Luna arzını arttırman lazım. Orada USD dengesi bozuluyor. Bir de bu DeFi platformlarında ekstradan çok ciddi API'ler veriliyor. Yani çok ciddi faizler veriliyor. Bu faizlerin de sürdürülebilir olması için piyasanın bir talep piyasası olması lazım. Bir boğa piyasası olması lazım. Şimdi yoksa sen bu yüksek faizleri veremezsin. Aslında bu şu anda ekonomilerin yaşadığının aşağı yukarı bir küçük ölçekte bir kriptoda bir token'ın yaşadığını düşün. Böyle düşünürsen bence çok daha iyi anlarsın. O krizi yaşadı dün. Yani aslında evet manipülasyon olabilir. Yani bu ayı piyasasının ürünüdür zaten. Hacim yoksa, piyasada talep yoksa, devamlı bir demand yoksa, gelen adam yoksa burada oynayabilen büyük oyuncular istediği şekilde piyasayı manipüle edebilir. Sen bunun içine Bitcoin'i de soktuğunda adam Bitcoin'i de manipüle edebilir hale getiriyor. Yani sen orada collateral karşılık olarak Bitcoin'i bulundurduğunda çünkü senin o durumda Bitcoin satman lazım ki USD karşılığını koy. Yani Bitcoin sat USD al. USD'yi destekle. Bunu yapman gerekiyor. Ya da AVAX almıştı. AVAX sat USD'yi destekle. Şimdi bunlar diğer projeleri de risk altına sokmaya başladı. Dolayısıyla bu sistemin sürdürülebilirliği tamamen taleple alakalı. Düzgün bir faiz sistemi kurmanla alakalı. Sen faiz dengesini kurmazsan, herkese %20, %30 faiz vereceğim dersen, bunu da aynı zamanda arka planda yani piyasanın hiç düşmeyecek gibi davranırsan bunları yaşarsın. Dolayısıyla şimdi aslında sanırım,
anahtar kelimelerinden bir tanesi bunların hepsi birbirine zaten korelasyonlu. Hani bu tarz evet. Bir şeyin işlemesi için birbiriyle negatif korelasyonlu olan şeyler olması gerekiyor ki hani sallıyorum bunun mesela geleneksel piyasadaki karşılığında Luna mesela sallıyorum şu anda Bitcoin'i shortlar mesela. Hani evet. Tamamen ters şey olması için. Ama senin söylediğin gibi hepsi aynı anda hareket ettiği için yani 250 işte 300 milyon dolarlık bir transaction dahi bir işlem dahi şey yapıyor ve bundan kaynaklı da zaten bu spillover dediğimiz yani oradan bir şey oldu oradan Bitcoin bir anda şey oldu yani dün böyle herkes işte hayatımda böyle şey yaşamadım böyle gece yaşamadım işte herkes uyanık falan böyle öyle bir gün yaşadık dün herkes böyle şeydi yani halbuki bunlar zaten iple birbirine bağlı şeyler yani birinden ya, çekince hepsi çekiliyor ve bir de beklenen bir şey söylediğin gibi yani.
Evet yani hiç sürpriz değildi. Hani benim zaten Terra'yı tekrar almamanın en önemli sebeplerinden biri de bu risklerin oluşuydu. Çünkü gerçekten ayı piyasasında alınacak bir mekanizması yok. Ama boğa piyasasında al Luna bu sistemle yürür. Çünkü devamlı Luna alınırsa bir şekilde bir hype yaratırsa ne olacak? Luna arzı devamlı azalacak. USD pack'te bir sıkıntı olmayacak. Faizleri istediği gibi verecek. Dolayısıyla devamlı bir talep alacak. O zaman yürür. Ama piyasada hacim yoksa, gelen yoksa ne yapacaksın?
Aynen. Ya bu hep şeyden kaynaklı işte bu. Gelin işte dolara %20 faiz vereceğiz. Yani bu evet. Hep bu şey. Yani 3 kuruşa 5 köfte sadece şeyde oluyor yani. Ayı piyasasında herkes bir anda almaya başlayınca oluyor. O da uzun vadeli olmuyor söylediğin gibi. Eral hoş geldin.
Hoş bulduk dostlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ya kusura bakmayın biz Burak, senin bugünlerde bir yayının oluyordu.
İki haftada bir oluyordu. O yüzden onu 21 çekti bugün ama şey yapamadık ya. Küçük bir anlaşmazlık oldu.
Yani problem ama... yok. Ben 9.30'da biliyorum. Ben de böyle rahat rahat oturuyorum. Daha yarım saat var diye. İyi ki yazdım. Onun için de lütfen kusuruma bakmayın.
Yok estağfurullah.
İşim sıkıntısı oldu benden kaynaklı. Ya benim anlamadığım bu UST meselesinde yani insanlar yahu sormak istiyorum ya şaka mı yapıyorsunuz demek istiyorum insanlara şunun için. Ya işte düşüşün sebebi UST.
Of.
Ya abi yani gerçekten insanlara bunu sormak istiyorum. Siz şaka mı yapıyorsunuz demek istiyorum. Yani birkaç gündür gündemimize gelmiş bir mesele. Hani düşüşe etkisi itibariyle bu konu uzunca bir zamandır konuşuluyor. Risklerinden bahsediliyor zaten Kerem. Uzun uzadıya anlattı. Ben biraz daha ortalarından yetiştim ama yani son derece detaylı anlattı ama böyle söyleyen insanlar görüyorum ben piyasada. Senin dediğin gibi Burak biraz önce söyledin ya böyle bir gece yaşamadık falan. Yahu arkadaşlar böyle bir gece yaşamadık diyen adamın ne bileyim 6-7 ay önce falan bu piyasaya girmiş olması
evet.
lazım.
Evet. Yani çok bana göre çok normal bir geceydi Eral.
evet yani ben de onu söylüyorum yani.
Yani ama piyasadaki panik tabii ki ya o inanılmaz üst düzeydeydi. Herkes bir panik halinde işte USD satılıyor, Terra satılıyor, şudur budur. Yani Burak bugün paylaşmış ben de oradan gördüm. Yani Burak sen söyle Facebook ne kadar değer kaybetmiş ya da önde gelen bu büyük firmalar şu an yani ne kadar para çıkışı olmuş. Ona baksak bence hani bunların kaybettiğinin yanında ne ki yani?
Aynen 3 günde 1 trilyon dolar çıkıvermiş piyasadan. 3 günde yani bu. Ve biz bunu Kasım'dan beri düştüğünü söylüyoruz. Zaten evet. Kasım'dan aralan aldığında zaten muhtemelen bir 3-5 trilyon dolar çıkmıştır yani. Biz şu anda onun etkilerini görüyoruz kripto piyasasında. Ve bir de hani birkaç yerde denk geldi mi öyle, siz de denk gelmişsinizdir dinleyenlere söylüyorum. Hani ya FED 2 sene önce de vardı işte hep FED. Yani FED 2 sene önce de vardı ama FED 2 sene önce yaptığı şeyle bugün yaptığı şey aynı mı diye basit bir soru sorduğunda bile zaten hani bunların hepsinin birbirine ilişkili olduğu ortaya çıkıyordu. Ya dün biraz da şey yani o direnç diyorum destek direnç aşağısı direnç oluyor değil mi? Aşağı inerken o direnç bazı yerleri kırdığı için doğal olarak zaten hani o şey aşağısı oldu hani.
Destek oluyor. Destek.
Destek tutan mi oluyor destek. Aşağısı pardon. ne kadar tutan trade yap ne kadar ne kadar trade yaptığımı anladınız burada şu anda.
Eyvallah. Sen support and resistance diyebilirsin. Muhtemelen ondan.
Yok.
Ondan
yok,
karıştırıyorsun kavramları.
Yok.
Ya şimdi senin söylediğin bence çok önemli. Çünkü yani piyasada şunu görüyoruz. Şimdi böyle olaylar çıktığında özellikle çok uzun süredir boğa geliyor. Burası dip. Burayı satın alın. İşte buradan almayan nereden alır diyenler kendine bir sebep bulmuş oluyor. Ve şöyle
söylüyor. En sevdiğim şey. Şimdi değilse ne zaman? En evet. Çok bunu seviyorum.
Kendine bir sebep buluyor. Ben düşüşü neden öngöremedim? İşte böyle manipülasyonlar var. İşte böyle şeyler olduğu için işte o yüzden öngöremedim gibi bir şeye sığınıp ondan sonrasında tamamen sanki düşüş Terra ve USD stabilitesi üzerinden yaşanmış gibi. Yani hani Fed'i yanlış yorumladın, makroyu öngörmedin, hiçbir riski. Bakın regülasyonu bugün daha öğlen ben hani Tufan'la konuşuyorum. O da bizim podcastleri birlikte yaptığımız, web siteyi de birlikte çalıştığımız arkadaşımız. Daha hiç Janet Yellen konuşmadan şunu dedim. Bak bu USD kesin regülasyonlarda kullanılacak. Daha Janet Yellen bugün daha ajandasını almış, daha ilk konuşması USD ile alakalı oldu. Burak bilmiyorum dinledin mi?
Zaten belliydi onu söyleyeceği de yani çok da önemli değil yani açıkçası onu söyleyeyim. Zaten geliyor ama onlarınki işte şeydi yani şimdi buradaki risk şu hani onlar hep bir Tether, USDC ve işte Paxos'u Binance USD'yi regülasyona almaya çalışıyorlardı. Çünkü onlar merkeziler biliyorsun bu algoritmik değil onlar. Şimdi ondan bir sonraki aşamada hep regülasyonda DeFi diyorduk. DeFi'nin de işte nereden girecekleri belli o konuya. İşte KYC ile zorlayacaklar vesaire falan. Şimdi bu ikinci aşama yani bu ilk söylediğim o stabil coinlerin ikinci aşamasına daha rahat girecekler. Çünkü sen şimdi zaten stabil coin dünkü şeyle malzeme de vermiş oldun. Hani daha evet. rahat bir şekilde hareket edebilecekleri. Ama şey değil yani ne bileyim yani çok da uzatmayacağım da bu konuyu. Yani bu USDT dahi tarzı bir şeye de yani ne gerek var onu da soruyorum. Yani zaten bunu sabitlediğiniz şey dolar, o merkezi. Yani bunun merkeziyetsiz bir versiyonunu al, yani tırnak içerisinde merkeziyetsiz bir versiyonunu algoritmik bir şekilde yapmanın piyasaya sana bana ne faydası var onu da bilmiyorum yani. Hani kime ne faydası var bunun? Hani biraz fiyata, hani
fiyata faydası var Burak.
Yani işte biraz işte bu hani söylemek ben şey yapmıyorum çok ayrıntısını tekniğini bilmediğim için ama hani benim takip ettiğim o Crypto Wizard olsun işte başka birkaç tane daha var. Başından beri söylüyorlar bu Terra'nın bu UST'nin aslında açık açık Ponzi olduğunu yani. Hı hı. Ama işte ben tekniğini bilmediğim için ben o kadar net şey yapamıyorum. Neyse ben sadece bir 2-3 dakika bu yarınki enflasyonla ilgili bir fikrimi beyan edeyim. Şey yapayım hani paylaşayım sizlerle. Ondan sonrasında da zaten hani siz ekleyeceklerinizi ekleyeyim bence. Yarınki şeyle enflasyon arkadaşlar çok önemli. Çünkü enflasyon biz Kasım'dan beri hep artıyor biliyorsunuz. Artış şeyinde, eğiliminde. Mart'ta zirveyi bekleyip sonra düşmesini bekliyorduk ama işte Rusya kriziyle uzadı bu iş. Ve Haziran Temmuz'da zirveyi görüp sonra aşağıya inecek, iniş trendine girecek diye bir beklenti vardı piyasada. Ama bu piyasanın bu yarınki enflasyondan beklentisi 8.1 şu anda. Eğer bu beklenti dahilinde gelirse düşüş olduğu anlamına geliyor 8.5'ten. Bir sonraki FED toplantısından önce de yani Haziran'daki FED toplantısından önce de hemen bir enflasyon daha göreceğiz. Orada da zaten 8.1'den yani 8'e inmiş olsa bile o düşüş trendini teyit edeceği için bence bu FED'in üzerindeki enflasyondan kaynaklı bu baskı büyük oranda kalkmış olacak ve bu siyasi şeye de yansıyacak. Yani Biden da bunu çok iyi kullanır. İşte bakın enflasyon artık düşüyor, kontrol altına aldık, biz başardık falan diyecek. O yüzden yarınki enflasyon eğer piyasanın bu beklentisi dahilinde gelirse ben bunu çok önemsiyorum. Yani gerçekten çok önemli bu. Çünkü artık şey yani 6 aydır işte 4 toplantıdır her toplantıda şahinleşen FED artık ne yapacağı daha fazla öngörülebilir hale gelecek bundan sonra. Eğer enflasyon düşüş eğilimine girerse. Resesyon vesaire falan onlara girmiyorum şimdi çok konu uzamasın. Yarın işte Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. 15.15'te Uzman Coin'de bir YouTube canlı yayınımız olacak. Oradan şey yapabilirsiniz. Canlı yorumlayacağız orada açıklandığında. Benim yorum bu kadar. Yani zaten piyasayla ilgili şeyle ilgili konuştuk birazcık. Peki bir ben şey yarınki soracağım. Buyur.
Sen şimdi Amerika'da yaşadığın için kişisel olarak soruyorum. Enflasyon düştüğünü ya da tepe yaptığını düşünüyor musun?
Şey olarak mı? Gerçek hayatımızda mı?
Yani hissediyor musun yani?
Ya o şeyin tepe yaptığını hissediyoruz da düşüp düşmediğini şu an hissedemeyiz zaten ya. Çok zor yani. Zaten bu enflasyon verisi %8'in zaten gerçek hayatta hiçbir karşılığı yok ki yani. Ha, yok hani işte, enerji zaten %50, kiralar %20, işte mortgage zaten evler %30. Geriye ne kalıyor? Şey enerji, gıda zaten hepsi üzerinde. Geriye ne kalıyor onu da bilmiyoruz ama %8'i nasıl buldukları zaten meçhul yani.
Ha, yani işte o yüzden şöyle söylüyorum. Evet belki diyecek ki %8 ya da 8.1 ama buna piyasa inanacak mı? Yani Fed'in bir önceki kararına da bence piyasa inanmadı. Yani açıkçası ben en azından yani şahinleştiğini düşündüm ve öyle devam ettim. Çünkü 20 yıldan sonra gelen ciddi bir faiz artışı. Yani ben Fed'in kararlarında geri döneceğini düşünmüyorum. Hani enflasyon düşse bile yani oradaki düşük rakamı görsek bile ve dolayısıyla eğer orada 8 geldi, 8-1 geldi bir hareket olursa çok anlık aynı o Fed'in bir hafta önce yaptığı toplantıdaki gibi bir fake yükseliş ve sonrasında da çok ciddi bir düşüş gene olabilir. Yani ona da dikkat edilmesi lazım bence.
Doğru. Ya zaten kısa vadeli hani önce artar mı sonra yükselir mi onu gerçekten hani zaten söylediğin gibi piyasa onu her türlü manipüle eder şey yapar. Ama bu son toplantıda mesela aylık 95 milyar dolarlık bilanço daraltmasını hani biz bir 3 ay bir 47,5 yapalım sonra 95'e çekeriz dedi ya. Enflasyon eğer zaten düşüşe girerse Eylül'e kadar, Eylül'de 95 olacak. Yani orada bir adım geri attılar açıkçası. Bilanço ile ilgili yapmaz. Olarak. 95 yapmaz. Hani faizler gene arttırılacak da hani şey bir adım ötesi bu bilanço daraltmasının hızı kısılır birazcık yani azaltılır. O şekilde olumlu yansır. Ama bir de yani öyle bir şey söylüyoruz ki yani bunu söyleyince böyle işte hani işte bak 95'te işte 47,5 3 ay oldu işte bu olumlu bir haber deyince bunu şeyde anlayalım arkadaşlar. Yani bu böyle olumlu haber işte FED işte para basmaya başladı falan değil yani. Sadece şiddetin 6 aydır yani 4 toplantıdır artan şiddet bir kadım aşağı inmiş oldu yani. Bu olumlusu bu yani bunun. Şey değil. Hani her şey çok iyi değildi. Çok güzel gitmiyor yani. Düşüş evet. Zaten piyasalarda da her yerde devam edecek gibi gözüküyor zaten.
Ya hani farkı bence görebilmeleri için en basitinden şunu söylemek lazım. Hani 2020 Mart'ı ile kıyaslanıyor mesela dünkü işte kapitülasyona kapitülasyon demeyeyim ama kapitülasyon vari olan ani bir düşüş. Şimdi 2020 Mart'ta Fed'in aldığı önlemlere sonrasında bakalım. Para basma, faizlerin sıfırda çok uzun süre devam etmesi. Şu an böyle bir düşüş yaşıyoruz ve önümüzdeki sürece bakalım. Yani ikisi birbirinden tamamen zıt süreçler.
Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Tamamen zıt. Bir de şimdi bu kapitülasyonla ilgili olarak da hani Bitcoin'de bu gerçekleşmiş değer dediğimiz şey var ya 24.500 o civarda. Evet. Mart'ta da o zamanlar 5.000, 4.800 civarındaydı. O bir hafta falan onun altında kalmıştı o Mart'taki düşüşten sonra. Evet. Yani benim şey olarak hani tamamen bu hani psikolojik olarak gerçekleşmiş değer görülmeden kapitülasyon evet. Demem ben yani. Böyle söyleyeyim. O sadece işte hype yani düşüşün hype olmuş oluyor. Başka bir şey değil yani. Kapitülasyonla evet. ismini vermek için bence o realized price dediğimiz o 24.500'ü görmemiz gerekiyor. Görmeyiz umarım. Görmek zorunda değiliz ama o ismi vermek için diyorum sadece. Topu size atıyorum arkadaşlar. Buyurun.
Son zamanlarda benim dikkatimi çeken şey yorumları var. Özellikle madencilik maliyetleriyle alakalı yorumlar var. Bir kere benim bildiğim kadarıyla madencilik maliyetleri çok yani çok tartışmalı bir konu. Öyle değil mi Kerem? Yani tam evet. olarak hani bu konuda biraz nasıl baktığınıza göre iş değişiyor. Nerede olduğunuza göre değişiyor. Dolayısıyla bir takım ortalamalar alınıyor. Genelde de burada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte lisanslı madencilerin ortalama maliyetlerine göre bir rakam belirleniyor. Ama öyle ya da böyle hani tartışmaya açık bir konu bu konu. Ama diyelim ki burada sabit mutlak bir değer var. Diyelim ki işte bu mutlak değerde şu anda telaffuz edilen rakamların ortalamasına bir mutlakiyet atfedelim. Diyelim ki abi 15 bin dolar. Tamam ya da 18 bin dolar. 15 bin dolar veya 18 bin dolar. Şöyle iddialar görüyorum. Asla maliyetinin altına düşemez. Yani arkadaşlar yani piyasada bunu nasıl rasyonize ederseniz edin. Yani İşte madencilik maliyeti deyin, işte Burak'ın söylediği realized price'ı deyin, ne derseniz deyin, piyasada asla demeyin. Yani bunun altına asla düşmez. Bunun evet. altına ya da bunun üstüne asla çıkmaz. Yani iki yönlü de söyleyebilirim bunu. Piyasalar böyle işlemiyor dostlar. Aksine insanların asla dediği şeyler genel algıyı ifade ettiği için fiyat onu yapma eğiliminde oluyor büyük oyuncular tarafından. Kerem ne diyorsun bu işe?
Yok ya abi çok doğru. Şimdi şöyle mesela Burak da bilir herhalde Marathon da ismi en büyük madencilerden bir tanesi gene Amerika'da. Hani benim arkadaşım yatırım yaptı da biliyorum. Mesela Kasım Aralık gibi yatırım yapmıştı. Aşağı yukarı işte değeri 70 dolar civarındaydı. Şimdi dün konuştuk sanırım 10 dolara falan düşmüş. Yani bu hisse değeri tabii ki. Ama sonuç itibariyle madencilik de bir iş ve maliyetin altına düşebilir. Geçmişe baktığımızda döngülerde düştüğü dönemler olmuş. Düştüğünde de biz buna zaten madenci kapitülasyonu dediğimiz, yani madencilerin maliyetinin altına düştüğü noktada ciddi satışa yönelebildikleri Ve ondan sonra daha aşağılardan tekrardan farklı birikimlere başladıkları. Zaten işte halving dönemi, işte aşağı yukarı sonuna geliyoruz. Bir sonraki halving dönemi gelecek ve benzeri durumlar olacak. Bu anlamda hani düşerse, ki düşebilir, düştüğü noktada da işte o satışların, kapitülasyonların geldiği, ciddi satışlarla karşılaştığımız dönem oluyor. Bir de senin söylediğine ek olarak şunu da söylemek lazım. İşte Elon Musk'ın maliyeti şurada. MicroStrategy'nin maliyeti burada. Terra'nın maliyeti burada. Yani böyle bir şey yok. Yani bu piyasada 13 senelik bir piyasa var burada. Terra'nın, MicroStrategy'nin aldığı rakamların belki çok daha, yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki adam 40 binden aldı. %1 maliyetle çok daha fazla zamanında coin almış. Çin'de ve benzeri yerlerde birçok madenci, birçok eski yatırımcı var. Yani bu yatırımcıların karşısına çıkıp Elon Musk'ın maliyeti varsa ben burayı düşürmem. Yani böyle bir duruş olmaz. Yani çünkü Elon Musk 40 bin katı, belki 100 katı daha fazla fiyat verip alıyor. Öteki yıllar öncesinden almış. Bir satışı çok daha fazla etki edebilir piyasaya. Yani biraz daha geniş düşünmek lazım. Bu kadar basit abi, düşünmeyelim.
Bu kesinlikle böyle, ama bak bunun karşılığı ne biliyor musun? Bu komplo teorisi travması bu abi. Biz öyle bir, yani öyle bir kitle yaratıldı ki Türkiye Cumhuriyeti'nde abi. Ama işte politize olmaları için. Ama işte bazı diziler izlensin diye. Ama bazı komplo teorisyenleri prim yapsın diye. Ama kendi hatalarımızı görmeyelim diye suçu, işte o meşhur muhabbetler, dünyayı 4 tane aile yönetiyor diye. Anlatabiliyor muyum? Yani bu aslına bakarsan hani tarihsel de bir realite bu. Ama özellikle bu kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla beraber artık herkesin evine girer oldu. Şöyle bir kafa var. Sürekli abi, o işte dedim ya biraz önce, işte dünyayı 4 tane aile yönetiyormuş falan. Bu kafa var ya bak, bu bize sürekli şunu düşündürüyor arka planda. Yani olayları olduğu gibi görmeme, hep olayların arkasında o olayları öyle yapan birilerinin olduğunu düşünme. Bu bizi abi, yani muazzam bir zaaf olarak görüyorum ben bunu. Yani işte diyorsun ya, işte Sailor'ın maliyeti burada. Buradan aşağıya düşemez. Ya arkadaşlar, Sailor zarar edemez mi? Ya da şöyle bir şey mi düşünülüyor mesela? Elon Musk'ın, Sailor'ın maliyeti burada. O maliyete geldiğinde şu mu demek yani? Mesela o maliyete geldi. Bu adamlar bir kere hani kurumsal yatırım yapıyorlar. Bu birincisi, şahsi değil. Diyelim ki şahsi bile yapsa, o maliyete geldiğinde bir o kadar daha mı alması bekleniyor? Veya bir o kadar daha alsa tamamen piyasanın satış baskısını giderebilecek miktarda alabilecek mi bakalım?
Tabii yani, evet, bir de ya, satmadıkça zararda değil ki abi sonuçta şirket.
Evet, satmadıkça zararda değil elbette. Elbette satmadıkça zararda değil.
Bu cimle bu arada ilk kez gerçek, yani doğru anlamda kullanıldığını düşünüyorum Türkiye şeyde. Hakikaten satmadıkça zarar değil. Ya bu Sailor'la alakalı da bir şey ekleyeyim. Ya arkadaş, bu Sailor'dan öyle bir prim yapılıyor ki, yani şey olarak, hani yani komplo teorisine ek olarak. Yani Sailor'ın işte aldığı Bitcoin, işte kredisi, işte margin call'a gelince, işte margin call şuradaymış da şu fiyatın altına inince, işte tamam doğru. Sanki Sailor'ın hiçbir parası yok. Sıfır. Bütün Bitcoin'i kredisiyle almış. Kenarda 5 kuruş parası yok. Margin call geldiğinde oraya 3-5 kuruş koyamayacak gibi. Yani adam da bu arada, yani şey, yani hiç de sevmem bu arada Sailor'ı, ama Türkiye'de böyle şey, yani adamı düzelte düzelte, yani adamın söylediklerinin yanlış anlaşılmasını düzelte düzelte, benim Sailor'ı işte sevdiğimi, desteklediğimi falan düşünüyor insanlar muhtemelen. Arkadaşlar, ben sadece işin şeyiyle yapıyorum. O da zaten böyle, hani niye şey, bugün mü dün mü bir açıklama yaptı, yani 3000 doların altına indiğinde mi marjin olur ve öyle bir şey olursa da işte birkaç 100.000 tane de Bitcoin'imiz var, satar margin call'u şey yaparız, hallederiz dedi. Yani çok problem ya, değil bunun. Bir de
biz nasıl yapıyorsak o da öyle yapacak zaten Burak. Aynen yani.
Aynen öyle. Yani şey, hep bu şey işte Erhalp'in söylediği, yani bir korku, bir şey yaratma, dijitallaştırma işi, yani hani ondan dolayı oldu. Onun maliyetine geldi, şöyle oldu. Bu madenciler de bu arada artık şey değil arkadaşlar. 5 yıl önceki madenciler değil bunlar artık.
Bunlar artık işte Amerika'da 10-12 sanırım halka açık. Yani hisse senedi olan madenci var. Yani bu madenciler zaten sahipleri de böyle tek bir kişi, tek bir şirket de değil yani. Hissedarları var, şeyleri var. Bunların da zaten birçoğu Bitcoin sattığında yatırım için yapıyorlar bunları. Halka açık olanlardan bahsediyorum. Hani Bitcoin'lerini sattıklarında bunlar ki zaten satışla ilgili en son baktığımda bu SEC şeylerinden onları takip ediyoruz. Hani halka beyan açıklamak zorundalar çünkü resmi olarak tuttukları şeyleri, hani bilançolarını. Satış zaten yoktu en son baktığımda ben. Belki son bir hafta içerisinde olmuştu ama olsa bile onlar zaten yatırım için yapıyorlar. Yani şimdi onların maliyetinin altına inince maraton gibi birkaç milyar dolarlık bir şirket dükkanı mı kapatacak? Hadi satalım artık ya Bitcoin'i deyip dükkanı mı kapatacaklar? Şirket
veya tam tersi, veya tam tersi zarar ettik arkadaşlar, toplanın şu dört tane aileden de gidelim para alalım buradan yukarıya götürelim mi diyecekler.
Aynen. Yani ne alakası var hakikaten ya, doğru.
Abi yahu bakın ben bu kadar yani bazenleri açık konuşmak gerekiyor insanların gerçekleri suratlarına çarpmak için. Şu hani Covid'in ilk dönemlerinde Bill Gates üzerinden bir şey, bir fırtına estirildi ya. İşte aşıların içine çip koyacakmış, işte Müslümanların, Türkleri izleyecekmiş falan. Böyle şeyler. Yani bu mesela, bunun sakilliği, bunun hiçbir gerçeğe dayanmayan saçma sapanlığı, inanın bana şu cümleyle yarışır. Elinizdeki malları almak için yapıyorlar bu operasyonu. Geçen biz bunu Kerem'le birlikte konuştuk hafta sonu yaptığımız yayında. Yahu arkadaşlar koca Türkiye'yi toplayalım. Koca Türkiye'deki yatırımcıyı, perakende yatırımcıyı toplayalım. Elimde net bir veri yok ama hani bahsedilen rakamları, Türkiye'nin ekonomik durumunu, Türkiye'deki yatırımcının yatırım gücünü, neticede TL'nin her geçen gün kat ve kat eridiği bir ortamda, enflasyonist bir ülkede. Yani ne kadarlık bir etkimiz var da böyle bir plan peşinde olduklarını düşünüyorsunuz insanlar. Veya işte Bill Gates şeyinde de ne kadarlık bir hükmümüz var da böyle bir komplo teorisinin muhatabı olacağımızı düşünüyorsunuz. Yani ben insanların, samimiyetimle söylüyorum, kendilerine çok fazla önemsediklerini düşünüyorum. Yani bu komplo travması dediğim şey var ya, kesinlikle buna dayanıyor. Arkadaşlar kimse sizi batırmanın derdinde değil. Elbette bakın bu piyasada manipülasyon yok demiyorum, yanlış anlaşmışsınız. Elbette var ama her piyasada var manipülasyon. Burada neden manipülasyonlar daha dramatik etkiler yaratıyor? Çünkü bu piyasa diğer piyasalardan küçük. Bir, İkincisi de regülasyonlar yok bu piyasada. İkinci sebep bu. Yani lütfen kendinizi bir yere koymayın. Komplo teorileriyle dünyaya bakmayın. Bir yere baktığınızda lütfen, yani bunu yapmanın faydalı olacağını, tek faydanın bundan geleceğini düşünüyorum. Bir yerde bir hata varsa, para kaybettiyseniz, hata yaptıysanız, hepimiz yapıyoruz, bu birincisi. Hani o hiç hata yapmayan influencerlar var ya, o yalan, öyle bir şey yok. Ama öyle kendilerini pazarlıyorlar. Hepimiz hata yapıyoruz ama hatanın nerede olduğunu kendine sorguladığında gelişirsin. Ama bu işte konfor alanından çıkmama hastalığı işte komplo teorilerinin prim yapmasını sağlıyor. Ne diyorsun çünkü? Hatayı kendinde aramıyorsun da şunlar yaptı. Tarih boyu İslam dünyasında, Türk dünyasının da her karşımıza çıkan problemdeki eğilimi bu oldu. Olayları açıklama eğilimi. Hiç dönüp kendimize bakmadık. Şu anda Türk yatırımcısında da bunu görüyorum. Yahu kendinize bakın. Bırakın o şu demiş, bu bunu demiş. Balinalar elimizdeki malı almaya çalışıyor. Şunlar şunu yapıyor. Ya bırakın bunları arkadaşlar. Kendinize bakın. Ben nerede hata yaptım? Niye bu parayı kaybettim? Çünkü bu soru dışında hiçbir şey size fayda sağlamayacak. Sadece konfor alanınızda kalıp yaşamanızı sağlayacak.
Evet, o son söylediklerini ekleyecektim. Yani buradan aslında çıkarılması gereken şu. Bunlar insanların öğrenmesinin önüne geçiyor. Kendini geliştirmesinin önüne geçiyor. Kendi problemlerini çözebilmesinin, işte bir şeyleri anlamasının, ilerlemesinin önüne geçiyor. Yani bu sebepleri kendimize bulup İşte bu böyle, işte senin söylediğin çeşitli şey tekrarlamayacağım ama bunları bulduğumuzda bu tamamen bizim önümüzde bir engel ve bu böyledir ve bu en sonunda da bu insanın gideceği yer şu olacak. Bu piyasa bizim paramızı aldı, çaldı, gitti, bıraktı. İşte burası dolandırıcı piyasası vesaire gibi deyip olayın üstü kapatılacak. Sonra belki 2-3 sene sonra tekrardan bu piyasayı duymaya başlayacak. İşte bir arkadaşı diyecek ki ya ben de girdim falan filan, oğlum dolandırırlar seni diyecek. Belki o arkadaşı bambaşka bir hikaye yaşayacak, bilmiyorum. Ama bu piyasanın döngüsü zaten bu. Yani bu geldiğimiz noktada aşağı yukarı bu söylemlerin daha çok ortaya çıkması, insanların bir şekilde o terste kalmışlığın ya da bir şekilde o problemi göremeyişinin, işte böyle çeşitli ruhani şeyler ya da işte insanların aklına yatan ama tabii ki çok da temeli olmayan, çok verisi olmayan şeylerle maalesef insanlar kendini geliştirmesinin önüne geçiyor. Bu üzüldüğümüz taraf. Yani yoksa başka bir şey değil. Yani biz gene aynı paylaşımı yapmaya devam ederiz. Gene anlatmaya devam ederiz. Ama yani insanların da bir noktada çıkıp bunu söyleyenlere ya bana göster ya bu nasıl oluyor? Yani bu adam bunu neden satmaz? Bu adam maliyetine gelince niye böyle söylüyorsun? Yani bunu sorsunlar en azından. Bunu kurcalasınlar ki bir yere varabilsinler. Ama bilmiyorum olur mu? Belki çok ütopik bir şey söylüyorum ama belki bu da hep olmalı hayatımızda. Böyle bir taraf belki hep olmalı. Ama ya bunun dediğin, senin dediğin gibi insanlara katacak ya da onları ileri götürecek bir şeyi yok yani. Bir çözümü yok.
Kesinlikle. Benim de bütün derdim o abi. Yani biraz burada pragmatik bakın, gerçekçi bakın. Size ne faydası var bu anlatılan hikayenin? Tek tek söylemeye çalıştığım bu. Belki biraz uzattım. Belki biraz da hani şu anda insanların çaresizliğiyle yazdığı şeyleri görüyorum çünkü. Direkt yazanlar görüyorum. İşte yorumlarda görüyorum. Başka insanların tweetlerinin altında görüyorum. Birazcık bakıyorum, inceliyorum. Yani inanılmaz bir şey var ortada. Bir mağduriyet var. İnanılmaz bir hayal kırıklığı var. İnanılmaz bir öfke var. Tamam, eyvallah, olan oldu. Artık olanları değiştirebilme şansımız yok. Peki bu süreç sana ne öğretti? Bu soru dışında senin cebine koyabileceğin bir şey yok artık. Olan oldu. He, konfor alanımdan çıkmayayım. Ona buna saldırayım. Sen aldırdın diyeyim. Şöylesin diyeyim. Sen millete batırdın diyeyim. Balinalar elimdeki Bitcoin'in peşinde diyeyim. Satmadıkça zararda değilmişim ki diyeyim. Tamam, bunu tercih edersen aynı yerde sürekli debelenip durmaya devam edersin. İlerlemek istiyorsan kendine karşı gerçekçi olmak, gerçekten problemi kendinde aramak zorundasınız arkadaşlar. Yani bunu bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yani burada yani ikinci tekil şahıs kullanıyorum. Kusura bakmayın. Daha iyi anlaşılsın diye bunu söylüyorum. Bunu büyük bir samimiyetle bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Hepsi bu. Kimseye yukarıdan bakan bir şekilde söylemiyorum. Lütfen öyle anlaşılmasın. Bu açıklamaları da yapmak gereği duyuyorum. Çünkü duygusal insanlarız biz. Biraz böyle sözden çok sözü söyleyenin tınısına konsantre oluruz. Bu da zaaflarımızdan bir tanesi. Buna konsantre olmayın. Ama lütfen bir düşünün. Ben hatayı nerede yaptım diye sorduğunuzda gelişirsiniz. Aksi takdirde sürekli olduğunuz yerde debelenip durursunuz diye düşünüyorum.
Evet Burak, sözü sana bırakıyoruz.
Tamam, o zaman son sözü ben söyleyeyim. yayını öyle kapatalım. Ben de son sözü şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi dün tabii ki de fiyat düştü. Hepimiz, yani bu içeride parası olan herkes bir şekilde para kaybetti. Bu işi biraz daha profesyonel yapan ya da yapmaya çalışanlar, marjin işlemde işte opsiyon piyasasıydı bilmem neydi vesaire, onlar daha fazla kaybettiler eğer terste kalmışlarsa. Dün de kim hatırlamıyorum da hani burada düşmüş artık Luna, işte buradan short açalım, buradan bunu fırsata çevirelim tarzı yazanlar da oluyor. Bir sakin arkadaşlar, yani zaten oynadığınız kumar bu şeylerle, yani bunu profesyonel bir şekilde trade yapmıyorsanız zaten kumar oynuyorsunuz eğer spotta değilseniz. Zaten kaybetmişsiniz. Bir de yani elinizde zaten küçük bir para kaldığını tahmin ediyorum. Dünkü olayda terste kaldıysanız. Bir de kumarın üstüne ayrı bir kumar oynayıp da yani bunun
bunu yani yanlış yaptığınız şeyin farkına varmak için elinizdeki bütün parayı kaybetmeniz şart değil. Yani Eralp'in söylediği gibi, Kerem'in de bahsettiği gibi, ben de hep bahsederim. Bir sorun kendinize. Niye böyle oldu? Neden böyle oldu? Bu soruyu sormadığımız için zaten otomatik önümüze verilen cevapları biz hep alıyoruz. O cevapları da sorgulamıyoruz. Sorgulamazsak bir yere bir şekilde ilerleyemeyiz diye düşünüyorum. Ben kendimizi geliştiremeyiz diye düşünüyorum. O yüzden şey yani özellikle bugün, yarın mesela şu an piyasalar sakindir umarım. Yani sakin geçer herhalde. Ya biraz yani bir düşünün bakalım. Yani kaybettiyseniz eğer niye kaybettiniz? Bundan sonrası için neyi düzeltebilirsiniz? Bu soruları sorduktan sonra bir şekilde olumlu yola gireceğimizi hep beraber düşünüyorum ben. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa arkadaşlar yayını kapatalım isterseniz.
Yani ekleyeceğim bir şey yok benim. Ama bir, yani ekstradan bir piyasa yorumu yapmamız istenirse açıkçası.
Yap o zaman. Kerem yap o zaman.
Yapayım mı? Yani burada ders verdiğiniz gittiğiniz gibi olmasın. Piyasa hakkında da yorumumuzu yapalım. Yani benim baktığım piyasalar tabii ki vadeli piyasalar. Burhan da söylediği gibi piyasalarda şu an için ciddi bir longlama devam ediyor açıkçası. Net bir shortlamaya geri dönüş olmadı. Ki piyasa son zamanlarda zaten vadeli piyasaları çok sıkı takip ediyor. Ama vadeli tarafta da çok az bir hacim olduğu için çok ufak aralıklar zaten piyasada çok ciddi çöküşlere ya da ani yükselişlere sebep olabiliyor. Şu an için hala fiyat hani 31.500 işte 31.000-32.000 arası diyelim ki gidip geliyor. Bu bölge hala güvenli bir bölge değil. Yani söyleyebileceğim burada çok önemli bir trend çizgisi. Yani tabii ki şu an işte Ocak'tan gelen Mayıs'ta düşmediğimiz ve şu anda da hani test ettiğimiz ama bakalım sonrasında ne olacak dediğimiz bir seviyenin üzerindeyiz. Hani ciddi anlamda Bitcoin'de teknik çalışsanız 0.618'e denk geliyor. Yani 20 Mart'tan en tepeye çizseniz bir Fibo'yu 0.618 yani 6 kaval üstü şişhane gibi bir alan. Yani üstü gerçekten güzel kalabilirsen ama altına düştüğünde sıkıntılı bir alan. 0.618'i geçmek kolay değildir. Psikolojiktir. Bunun üstünde hala üstümüzde çok ciddi hani hareketli ortalamalar var. Eralp 3 tane söyler, ben 5 tane söylerim. Yani saysak belki 8-10 tane. Yani dolayısıyla riskleri hala önceliklendirdiğimiz ama tabii ki dün sert bir düşüş oldu. Yani panik düşüşü oldu. Bu panik düşüşünün bir tepkisi olacaktır. Bu tepkisini de az çok yaşadık. Yani en azından belki 4.000-5.000 düştüysek bir 2.000 üstüne attık en azından. Bir tepki yükselişi oldu. Evet, yarın CPI verisi var. Önümüzde daha FED toplantıları var. Haziranda sıkılaştırma başlayacak ve benzeri. İşte Kasım'da Amerika'da ara seçimler olacak ki Biden bunun hakkında zaten şu an artık konuşmaya mesajlar vermeye başladı. Bu enflasyonla ilgili konuşmasında zaten oralara mesaj vermiş. İşte biz bu işi çözeceğiz. Bu sene mi olur? Önümüzdeki sene mi olur? Hani ne zaman biter dediklerinde hani bu sene diyenler var, önümüzdeki sene diyenler var. Biz elimizden geleni yapacağız enflasyonu düşürmek için gibi bir tavır takınıyor. Dolayısıyla hani bu haberleri bekleyeceğiz tabii ki. Ama en nihayetinde paranın dolaşımı açısından bakarsak bizim boğa yaşadığımız dönemin tersi bir dönemdeyiz. Dolayısıyla riskleri hala önceliklendirmemiz gereken, coşmamamız gereken ve portföyümüzü korumamız gereken yani keşe ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Çünkü önümüzde gerçekten alım fırsatlarının da geleceği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla en doğru yerlerden yani ayı döneminde doğru yatırımları yapabilmiş biri en azından uzun süre trendi rahat bir şekilde takip edebilir. Ama bunun için bugüne kadar da hazırlıklı gelmek gerekiyordu. Bir noktada bu hazırlığı yapmak gerekiyor. Buradan bir yükseliş görürsünüz. Biraz nakite geçersiniz. Yani elinizde bir nakit bulunur. Ya hiçbir şey kaçmaz bu piyasada. Gider gelir, yerini bulur. Ama yani şu an böyle bizim hani Ocak'tan beri işte Ocak'ta başladık, Mayıs'ta biten böyle ciddi bir yükseliş dönemi gibi bir şey görmüyoruz. Neden? Piyasada bir FOMO yok. Piyasaya yeni gelen yatırımcı yok. Yani bunları hep konuştuk. Ama tekrarlıyorum tabii ki. Hani böyle bir dönemde değiliz. Dolayısıyla risklerinizi görün. Ona göre portföyünüzü yönetin. Elinizde daima bir nakit bulundurun. Olası alım maliyetlenme fırsatlarına karşı, maliyetlerinizi indirebilme fırsatlarınıza karşı. Çünkü şundan da eminim, birçoğunuz boğada aldınız. Cidden yüksek fiyatlarda aldınız. Şu anda da geldiğimiz fiyatlar haliyle portföye baktığınızda moralinizi bozuyor. Eğer hiç çıkmadıysanız ya da hiçbir şekilde riskleri görmek istemediyseniz. Bu anlamda en azından bundan sonra eğer önünüze bir fırsat gelirse coşuyorum koşuyorum yerine nakit nasıl bulundurabilirim? Nasıl buradan biraz maliyet azaltabilirim? Nasıl portföyümde 100 farklı altcoin bulundurmak yerine işte bir kısmı bir Bitcoin, bir kısmı Ethereum, bir kısmı nakit, 2-3 tane maksimum belki altcoin düzgün proje seçebilirim gibi bir bakış açısına gelinmesi gerekiyor önümüzdeki süreçte. Diyebilirim. Böyle diyeyim herhalde. Sen de bir şey diyeceksen.
Abi ben zaten hani bugün de konuştum. Sürekli de videolarımda konuşuyorum. Sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar aynen Kerim'in söylediği gibi şu anda riski yönetme dönemindeyiz. Para kazanma döneminde değiliz. Para kazanma döneminin başlangıcında olabilir miyiz? Şu anda temel veriler bize hiç öyle bir şey söylemiyor. Uzun uzadıya Kerem anlattı, Burak anlattı. Bunları söylemiyor. Dolayısıyla bunu beklemek şu anda son derece irrasyonel bir tavır takınmaktır. Ama sürpriz faktörü var mıdır? Her zaman sürpriz faktörleri vardır. Peki sürpriz faktörüne bağlı pozisyon açılır mı? Yani sürpriz olabilir diye, her şey iyi olabilir diye pozisyon açılabilir mi? Hayır. Ama nasıl açılır? O sürpriz faktörü gerçekleşir ise hiç beklenmedik bir şey. Fiyat yukarıya gittiğinde, trend oturduğunda o zaman alınır. Dibi yakalamamızın anlamı yok. Böyle bir motivasyonla hareket etmemiz lazım. Sürpriz bir şeyler olursa biraz daha yukarıdan alırız. Zaten bizim biraz daha yukarıda almamız birçok oyuncunun maliyetlerinin %30-40 belki altında almamız anlamına da gelecektir aynı zamanda. Bunu unutmamak gerekir. Bunu hatırlatmak istiyorum. Ama an itibariyle teknik görüntüde de temel göstergelerde de umutla bakmamızı sağlayacak bir durum yok. Son derece tatsız, yatay ve olumsuz bir piyasa içindeyiz. Ve bu piyasa dinamiklerinin çok kısa vadede de değişeceğini düşünmemizi sağlayacak bir şey yok. Dediğim gibi sürpriz için de söyledim söyleyeceklerimi. Şu anda gerçekçi olup riski yönetme zamanında olduğumuzun farkında olmamız gerekir diye ben de son eklememi yapayım. Katıldığınız için teşekkür edeyim arkadaşlar, sağ olun. Biraz başınızı şişirttik. Böyle zamanlarda daha iyi anlaşılsın diye belki biraz daha normal tarzımızdan biraz daha ofansif davranıyoruz. Lütfen gücenmeyin. Kimsenin şahsıyla ilgili bir şey değil bu. Kendimizi bir yere koyduğumuz için de bu tavırla hareket etmiyoruz. Öyle de anlaşılmasın lütfen. Gerçekten insanların mağduriyetleri bizleri üzdüğü için bunu anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Peşin olarak bu tip tavırlar geldiğinde kusurumuza bakmayın da diyeyim. Teşekkür ediyorum katılımınız için.
Herkese iyi akşamlar, hoşça kalın.
İyi akşamlar.